Ayrım 36, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 431. 71. Bölüm. Kara büyücü faaliyetini Tranbel'in inanılmaz bir fiyata kiraladığı küçük evde yürütüyordu. Ev sahibinin aldığı yüzdelerde cabası, Suriyeli ürkütücü çalışmalarını gerçekleştirmek için gerekli malzemeyi geniş mahzene yerleştirmiş, iğnelerini sapladığı bal mumundan bebekleri ve gösterilen düşmana uzaktan vurmak için kullandığı üzeri karanlık işaretlerle dolu sopaları bir tarafa sıralamıştı. Kafası vücudunun geri kalan bölümüyle orantısız, kalın ve yağlı dudaklı, sivri çeneli büyücü, kırmızı şeritlerle süslü kapkara bir elbise giyerek çevresindekileri korkutmaktan hoşlanıyordu. Ne var ki karşısında duran kadın görüntüden hiç de etkilenmişe benzemiyordu. ''Bu başucunu konuşturacaksın.'' diye buyurdu Serkiyata. ''Bunu kullanan adamın düşüncelerini öğrenmek istiyorum.''
''Adı ne?''
''Bu seni ilgilendirmez.''
''Tam tersine, adını bilmezsem olmaz.''
''Bu konuşmamız hakkında sessiz kalacağına yemin ediyor musun?''
''Başarımın anahtarlarından biri de iyi sır saklamamdır.''
Bu iş içinde farklı bir yüzde alan Trambel'in de onayıyla fazlaca tehlikeli bulduğu müşterilerinden bazılarını polise ihbar ediyordu büyücü. Böylece herkes aradığını buluyor, yetkililer de Suriyeli'yi rahat bırakıyordu. Büyümeye karşı koyan küçük kız görünüşlü şu kadın da ürkütücü biriydi. Büyücü bu kez talihini deneyecek, büyük bir ödül karşılığında bizzat ele verecekti kadını.
Adı Suskun Nefer.
Nerede yaşıyor ve ne yapıyor?
Tahmin edemiyor musun?
Tahmin etmek bana zaman kaybettirir. Eğer aceleniz varsa neden hemen konuya girmiyoruz?
Sen sakın bir sahtekar olmayasın.
Kara büyücü gözlerini yumdu, sonra tek düze bir sesle Serkiyeta'nın yatak odasının bütün ayrıntılarını saydı, tek bir eşyayı bile unutmadı.
''Bu kadarı yeterli mi? Eğer değilse dün akşam yaptıklarınızı da bütün ayrıntısıyla anlatabilirim. İşim kolay benim, karşımda olduğunuz için kolay. Ama eğer bu başucundaki düşünceleri çıkarmamı istiyorsanız daha çok bilgi edinmeme yardım etmeniz gerekir.''
Suskun Nefer hakikat meydanının ustabaşısı.
Büyücü dilini yağlı dudaklarında oburca gezdirdi.
Önemli bir insan, çok önemli bir insan. Belki de önce hizmetlerimin karşılığı konusunda anlaşsak daha iyi olur.
Bir külçe altın.
O külçeye kent merkezinde bir evi de ekleyin. Servetinize bakılırsa bu istediklerimin sözü bile edilemez.
Servetim hakkında ne biliyorsun?
Elbiseleriniz ve perukanız kılık değiştirmekten başka bir şey değil. Unutmayın, size baktıkça şifrenizi çözüyorum.
Başucunu konuştur, istediğini alacaksın.
Servet, işte sonunda amacına varacaktı büyücü. Parasını aldıktan sonra polise haber verecek, böylesi yağlı bir av için polis de kesenin ağzını açacaktı kuşkusuz. Suriyeli başucunu sarımtırak bir yağla kapladı, sonra da içinde afyon çiçeklerinin yüzdüğü kaymak taşından bir tekneye batırdı. Anlaşılmaz bir dilde bir şeyler mırıldanıp ellerini başucunun iki ucuna koydu.
''Öğrenmek istediğiniz ne?''
''Suskun Nefer loncanın en değerli hazinesini nerede saklıyor?''
''Daha açık konuşun. Söz konusu olan altın mı, belgeler mi, yoksa başka bir şey mi?''
Serkiyeta bir an için tereddüt etti.
''Bir ışık taşı.''
Büyücü meraklandı. Böylesi bir harikanın çok işine yarayacağını düşündü. Ama önce elindeki eşyayı konuşturmak gerekiyordu. Başucuna yoğunlaştı.
''O taşı nerede saklıyorlar?'' diye yineledi Serkiyeta sabırsızlıkla.
''Anlayamıyorum.''
''Neyi anlayamıyorsun?''
''Bir engel var, aşmayı beceremediğim bir engel. Bu başucu dilsizleştirilmiş. Biri benimkinden daha güçlü bir büyü uygulamış.''
''Bir daha dene.''
Suriyeli'nin aldığında koca koca ter taneleri görüldü.
''Boşuna uğraşıp harap oluyorum. Bu benim için tehlikeli olmaya başladı. Bu başucu kesinlikle dilsiz, bana hiçbir şey söylemeyecek.''
Sen bir şarlatandan başka bir şey değilsin. Gereğinden fazlasını bilen bir şarlatan.
Tüm gücüyle büyücünün ensesine abanan Serketa, adamın kafasını tekneye bastırdı. Bunca uğraşın bitkinleştirdiği Suriyeli direnemedi bile. Yardım çağırmak istediğinde ciğerleri su dolarak boğuldu.
Lahitleri mezara indirmek için kralın emrini beklerken, daha önce belirlediği kusurları bizzat düzeltti Nefer. Sonra da iki ressamla birlikte ebedi istirahatgahın tüm ayrıntılarını gözden geçirdi.
Sedir kapı yerine yerleştirilmiş ve kapanmıştı. İki Nübiyeli polis mezarın başında aralıksız nöbet tutuyorlardı.
Her sabah olduğu gibi bu sabah da Kenhir'in güçlü Niyut tarafından tutkuyla temizlenen evinin önünden geçti ustabaşı.
''Yeni bir haber var mı?''
''Hala yok.'' diye haber verdi Kenhir. ''Başkentte ciddi bir karışıklık olsaydı çoktan duyulurdu. Ne düşüneceğimi bilemiyorum.''
''Sağlam bilgiler almak için General Mehi ile görüşmek iyi olmaz mıydı?''
''Bu öğleden sonra gidip göreceğim onu.''
Mezarın güvenliği sağlandığına göre sağ ekibi Mernepta'nın milyon yıllık tapınağına götüreceğim.''
Orada ayin yapılmaya başlandı bile, tapınak da yakında bitmiş olacak.
Ramesseum'dan çok daha küçük olmasına rağmen kullanılan malzemeye, sütunların, kubbelerin ve sütun başlarının güzelliğine bakıldığında Mernepta'nın tapınağının hiç de ondan geri kalır yanı yoktu. Gerek ustabaşı gerekse de sol ekip önderi ilerlemiş yaşı nedeniyle babası Büyük Ramses'inki kadar geniş bir tapınak düşünemeyecek olan kral tarafından tasarlanan anıtı gerçekleştirmek için tanınan süreyi çok iyi kullanmıştı.
Önemli olan anıtın boyutları değildi. Önemli olan saklanmış Amon, karısı Ana Muta, oğulları göğü geçen, Honsu'ya adanmış üç sunak ile kral ruhunun yeniden doğacağı Osiris salonlarındaki sembolik işlerdi.
Tapınak Krallar Vadisi'ndeki mezara kusursuz bir biçimde bağlıydı. Hiyerogliflerinin ve resimlerinin gücü sayesinde Firavun'un ölümsüzlüğünü korumak için her iki eser de el birliği eder gibiydi.
Tapınakta sadece Amon ve Osiris hüküm sürmeyecekti. Onlara bir de varlığıyla dönüşümü tamamlayacak ışık tanrısı Ra ekleniyordu.
Suskun Nefer tapınağa ayrılan üstü açık iç avludan geçerken Osiris'in yeraltı krallığı ile Ra'nın gökler imparatorluğunun ışık taşının özetlediği tek ve aynı gerçeğin birbirinden ayrılamaz iki yüzü olduğunu hissetti.
Ustabaşı gündelik tasalardan uzak bu sakin odalarda günler boyu oturup düşüncelere dalmaya can atardı kuşkusuz. Ne var ki zanaatkarlar görevinin gereklerini hatırlatmakta gecikmedi. Birinci avluya bitişik sarayın, kutsal gölün ve tuğladan yapılmış depoların son ayrıntılarına karar vermek gerekiyordu. Kısa süre sonra burada yaşamaya başlayacak rahipler, katipler ve diğer meslek temsilcileri, diğerlerinde olduğu gibi bu tapınağın da ruhsal bir enerji kaynağı ve bir ekonomik denge merkezi olmasını sağlayacaklardı.
''İki ekip halinde çalışırsak fazla işimiz kalmadı demektir.'' dedi Burun Fenet.
İskele tarafındakiler uyumamış, buraya gelirken hiçbir yapım hatasına rastlamadım.
Nefer yontucuları gölün kenarındaki taşların yapımıyla, heykeltıraşları heykellerin yerleştirilmesiyle, çizimcileri de tapınağın merkezinden önceki salonun tavanındaki astrolojik işaretlerin çizilmesiyle görevlendirdi.
''Renklerde canlılık eksikliği eleştirdi Panep. Mezar buradan çok daha canlı.''
''Buraya daha fazla güç verebilmek için her şeye baştan başlayabilmeyi isterdim.''
''Duvardaki tanrılar bu işi üstlenir.'' dedi Nefer.
''Ekip endişeli.'' dedi genç dev.
''Neden?''
''Lahitleri indirmiyorsak Firavun emir verecek durumda değil demektir.''
''Acele verilmiş bir hüküm Panep.''
''Sende daha iyisi var mı?''
''Mezar katibi koruyucumuzla General Mehi ile konuştuktan sonra çok daha fazlasını öğreniriz.''
''Blokları çekmek için bana ihtiyaçları var. İnsan resim çizmekten sıkıldığında bundan daha iyi eğlence bulamaz.''
Birden Hayı sol ekip önderini görmediğini fark etti Nefer. Geldiği yoldan geri döndü. Şefleri dışında sol ekibin bütün zanaatkarlarıyla karşılaştı. Hayın nerede olduğunu sordu, kesin bir cevap alamadı.
Hay sabah onları şantiyeye getirmiş, sonra da gözden kaybolmuştu. Yapacak tek bir şey kalmıştı, Sobek'i güvenlik sorumlusunu uyarmak. Ustabaşı kutsal alandan çıkarken Nübyeli polisin yaklaşmakta olduğunu gördü.
Endişeliyim Sobek. Hay kimseye haber vermeden şantiyeden ayrılmış, belki başı derttedir.
Sanmıyorum.
Ne biliyorsun?
Uzun zamandan beri yakalamaya çalıştığım o katilin bir yanlış adımını bekliyordum.
Sonunda beklediğim yanlış adımı attı.
72. Bölüm. Nefer kulaklarına inanamıyordu.
Yanılıyorsun Sobek, sol ekip önderi ihanet etmiş olamaz.
Boşuna suçlamıyorum onu.
Elinde kanıt var mı? Son aylarda 5 kere doğu yakasına geçti. Her seferinde peşinden gelen olup olmadığını görmek için olağanüstü önlemler aldı. Her seferinde de adamlarımı ekti. Bugün işinin başından ayrılmaya cesaret etti. Herhalde iletmesi gereken bilgiler çok önemliydi.
Ustabaşı rahatsızdı. Hay ekip önderi olduğundan ışık taşının yerini biliyordu. Yoksa hakikat meydanına zarar vermek için suç ortaklarının yanına mı koşmuştu?
Tüm güvenlik önlemlerini aldım dedi Sobek, sanki neferin düşüncelerini okumuşçasına. Eğer hay köye dönmezse suçluluğu hakkında hiçbir kuşkuya yer kalmayacak.
Size karşı duyduğum büyük yakınlığa rağmen sevgili Kenhir, söyleyebilirim ki bu kez benden oldukça güç bir şey istiyorsunuz.
General Mehi ellerini arkasında kenetlemiş çalışma odasında gidip geliyordu.
Lonca'nın başkentte olup bitenden haberdar edilmesi gerekmez mi diye ısrar etti mezar katibi.
Böylesi acil bir isteğin nedeni ne?
Çünkü Merneptah'ın ebedi istirahatgahı ile tapınağının yapımı bitti. Şimdi tapınağın açılışı ile lahitlerin mezara indirilme emrini bekliyoruz.
Anlıyorum, anlıyorum.
Kral hala devlet gemisinin dümeninde mi?
Son aldığım haberlere göre evet. Yine de Perramesu'daki sarayda dönen dolapları iyi bilmiyorum tabii. Vezir de orada. Tahtın en güçlü adaylarından biri olan Prens Amenmes'in de bulunduğu Tebe geldiğinde bize ayrıntılı bilgi verecektir umarım.
Merneptah'ın tahtı için çekişme olacak mı?
İşte bunu bilmiyorum Kenhir. Ben sadece saraydan gelen ve altlarında yasal mühürler olan buyrukları yerine getiririm. Bir de hakikat meydanını korumakla görevliyim. Bu görevimi de eksiksiz yerine getirmeye çalışıyorum. Teb bölgesine saldıracak biri kim olursa olsun karşısında Teb birliklerini bulacaktır.
Kenhir köyün yolunu tuttuğunda rahatlamıştı. Birinci tabiyada Şef Sobek ile ustabaşı bekliyordu. Yüzlerinden bir müjde vermeye gelmedikleri açıkça anlaşılıyordu.
Kuşkularımız sol ekip önderinin üzerinde toplanıyor dedi polis şefi, sonra da suçlamalarını yineledi.
Hay, imkansız, sorguladın mı?
Daha dönmedi, bana kalırsa buraya dönmeye cesaret edemeyecek.
Güneşin batmasına daha 2 saat var.
Üçü de zanaatkar iskemlelerine oturdu, gözlerini acımasızca boş kalmakla direnen yola diktiler. Her biri sol ekip önderinin kişiliğini, davranışlarını, Lonca'ya ihanet ettiğini gösterebilecek hareketlerini düşündü. İşte Hay o anda çıka geldi. Hızlı adımlarla yaklaşıyordu ama bekleyen üçlüyü görünce olduğu yere mıhlandı.
Eğer kaçmaya kalkarsa peşinden koşup yakalayacağım dedi Sobek.
Hay tereddüt etti, sonra yeniden yürümeye koyuldu.
Bu toplantının nedeni ne?
Nereden geliyorsun diye sordu Kenhir.
Nereden geldiğimin bir önemi yok.
Açıklama yapmadan tapınak şantiyesinden ayrıldın. Bu da ciddi bir meslek hatası.
Bu sabah bütün talimatları verdim. Şantiyenin kısa süreli yokluğundan zarar görmediğinden eminim.
Bu alışılmış bir yöntem değil dedi Kenhir. Gidişinin nedenini mezar günlüğüne yazabilmem için bana haber vermeliydin.
Haklısın, gerekli cezaya razıyım.
Kime gittin dedi Sobek.
Tekrar ediyorum, nereye gittiğimin bir önemi yok.
Öyleyse neden polislerimi ektin?
Alnı derin kırışıklarla kaplı sol ekip önderinin ciddi yüzünden duygularını okumak mümkün değildi. Adam sanki güç bir geçitten geçmiş ve aniden yaşlanmıştı.
İzlenmekten hoşlanmıyorum.
Yetersiz bir açıklama, hay, saklanacak neyim var?
hakikat meydanıyla ilgili değil.
Konuşmamakla direnirsen seni tutuklarım.
Mezar katibi ve ustabaşının onayı olmadan beni tutuklamaya hakkın yok.
O onayı aldım bile.
Hay bakışlarıyla Nefer ve Kenhir'i sorguladı.
Öyleyse hepiniz bana karşı birleştiniz.
Ben senin hiçbir şeyde suçlanmayacağından eminim dedi Nefer. Sana eskiden ne kadar güveniyorsam şimdi de o kadar güveniyorum. Ama susmakla direnirsen sana nasıl yardım edebilirim ki?
Samimi misin?
Sana Firavun'un hayatı üzerine yemin ediyorum.
O zaman konuşmayı kabul ediyorum ama yalnız seninle.
Sobek itiraz edecek oldu ama Kendir polis şefinin müdahale etmesini bir göz işaretiyle engelledi. İki zanaatkar yavaş adımlarla köye doğru yürüyerek uzaklaştı.
Bana inanmakta güçlük çekeceksin Nefer ama hakikat meydanına gelmeden önce oldukça hareketli bir gençlik yaşadım. Köyde evlenmeden önce tanıdığım kızlardan birini hiç unutamadım. Bana mektup yazıp çok ağır bir hastalığa yakalandığını bildirdiğinde de gidip görmeye karar verdim onu. Gizlice gidip görmeye. Bugün son nefesini verirken yanındaydım. Sol ekip önderinin sesi hafifçe titremişti.
Kuşkulu olmanı anlayışla karşılıyorum Nefer. Çünkü bu anlattıklarım senin tanıdığın haya hiç uymuyor. Ama inan sadece gerçekleri anlattım. Aramızda en ufak bir gölge olmasını istemediğimden gidip söylediklerimi araştırmanı istiyorum.
Hay suçsuz dedi Nefer, mezar katibiyle Şef Sobek'e.
Nasıl emin olabiliriz diye diklendi polis şefi,
doğu yakasına giderek.
Ben de geliyorum dedi Sobek kararlılıkla.
Arkadaşıma söylediği yere yalnız gideceğime söz verdim. Anlattıkları suçluluğunu kanıtlamaya yetiyor zaten.
Bu bir tuzak olabilir.
Hay yalan söylemedi, çekinecek bir şey yok.
Ustabaşı olarak böylesi tehlikelere atılmaya hakkın yok dedi Kenhir.
Eğer vazgeçersem hayın sırtına ağır kuşkular binecek ve bir daha onunla güven içinde çalışamayacağız.
Önemli bir ayrıntıyı unutuyorsun diye hatırlattı Sobek. Lonca'da bir casusun olduğunu kimseye açıklamamı isteyen kimdi? Hay, hep hay.
Gidip bilge kadına danışalım diye araya girdi Kenhir.
Sol ekip önderi zanaatkarlara haber vermeden evinden çıkmamaya mahkum edilmişti. Resmi açıklama hayın rahatsız olduğuydu. Merneptah'ın milyon yıllık tapınağının son ayrıntılarını tamamlamak da Nefer'e düştü. Ekiplerin yasal izin günlerinden ilkinde sabah töreninden hemen sonra köyden ayrıldı ustabaşı. Epey arkasından da ışığın kocasını korumakla görevlendirdiği Panep. Eğer hay yalan söylemişse uzun süre önce kurulmuş bir tuzağa düşecekti Nefer. Böylelikle maskesi düşmüş de olsa intikamını alacaktı hain. Verdiği söze sadık kalmak için ne yöne gideceğini açıklamamıştı Nefer. Sobeyin tekrar tekrar öne sürdüğü suçlamalara rağmen meslektaşının suçsuzluğundan emindi. Karşılaşıp tanıştıkları günden beri hiç çekişip tartışmamışlardı. Hay Nefer'in ustabaşılığını hiç kıskanmamış, görüşlerini paylaştığı ustabaşının bütün çizimlerini sadakatle uygulamıştı. Hay ciddi ve sertti kuşkusuz ama doğruluktan ayrılmadığı için sol ekip zanaatkarlarından hiçbiri yakınmamıştı ondan. Saldayken çobanın Karnak'taki baş çobana yüksek fiyatla saptırmayı umduğu bir keçi sürüsünün ortasında buluverdi Nefer kendini. Çobana kalırsa bu kadar güzel hayvanlar ancak Amon'a layık olabilirdi. Panep Nefer'in yol arkadaşlarını herhangi bir başka kalabalığa tercih ederdi doğrusu. Bir miras yüzünden iki ev kadını arasında çıkan tartışmayla neşelenen yolculuk çabuk geçti. Nefer keçilerle birlikte saldan indi. Nefer'i izlemek kolay olmadı. Bir grup kentli rıhtıma birikmiş taze meyve sevkiyatını bekliyor, gelecek malın fiyatlarını tartışıyorlardı. Nefer güçlükle bir yol açtı kendine. Genç dev Nefer'i gözden yitirmemek için dirseklerini kullanmak zorunda kaldı.
''Bana baksana'' dedi bir saka, ''hiç olmasa özür falan dileseydin bari. Neredeyse yıkacaktın beni.''
Doğru, ben de gördüm diye onayladı bir soğan tüccarı. Olanlardan habersiz, işsiz güçsüz takımı seyirdik bir şeyi kaçırmamak için soğan tüccarını destekledi.
Panep karşısındakileri birer yumrukla yere serebilir, genel bir karışıklık çıkarıp polisin gelmesine neden olabilirdi. Yumruklarını sıkıp özür diledi, gerginlik azaldı. Ne var ki Nefer kaybolmuştu. 36. ayrımın sonu. Sayfa 441.